Şizofren, John Katzenbach, 6. ayrım. Doktor Guntilil iki hademeye bakıp onlarla konuşmaya başladı. Bay Moses, Bay Petrol'u kardeşinizle birlikte Amherst'e götürebilir misiniz? İlaç pusulanızla oradaki hemşirelere bazı ek bilgiler yazdım. Kendisini açık yatakhaneye geçirmeyi düşünmeden önce en az 36 saat, belki de daha uzun süre gözlem altında kalmalı. Philips'i dosyayı Francis'in iki yanında durmakta olan adamlardan daha uzun boylu olanına uzattı. O da başıyla onaylayarak karşılık verdi. Nasıl isterseniz doktor, dedi hademe. Dev yapılı arkadaş da tabii doktor diye yanıtlayarak tekerlekli sandalyenin arkasına geçti, Francis'i hızla çevirdi. Ani hareket Francis'in başını döndürmüştü. Göğsünü dolduran hıçkırıkları bastırdı. İri yarı adam, sakın korkmayın Bay Petrol. İşler zamanla yoluna girer. Size çok iyi bakacağız, diye fısıldadı. Francis ona inanmadı. Sandalyeyle ofisten çıkarılıp bekleme odasına geçirilirken yanaklarından gözyaşları akıyor, bağlı olan elleri titriyordu. Hademelerden birinin dikkatini çekebilmek için sandalyede döndü. Sesi hem korkudan hem de sonsuz bir mutsuzluktan dolayı çatallı çıkıyordu. Yürek parçalayıcı bir sesle, ne olur, dedi. Evime dönmek istiyorum. Beni bekliyorlar. Evimde olmak istiyorum. Lütfen beni evime yollayın. Ufak tefek hademenin yüzü sanki Francis'in yalvarışlarını duymakta zorlanıyormuşçasına ifadesizdi. Elini onun omzuna koyup yeniden, dinle bakayım beni. Hiçbir şey olmayacak. Her şey düzelecek. Şşş, dedi. Bebekle konuşur gibi bir hali vardı. Francis'in vücudu içinin ta derinliklerinden gelen hıçkırıklarla sarsılıyordu. Kralcı sekreter masanın ardından Francis'e bir bakış attı. Yüzünde sabırsız ve affetmez bir ifade vardı. Sessiz ol, diye emretti. Francis öksüre öksüre hıçkırığını bastırdı. Bu sırada odanın öbür ucuna baktı ve üniformalı iki eyalet askeri gördü. Adamlar dizlerine kadar çıkan cilalı kahverengi çizme, mavi binici pantolonu ve gri tünik giymişlerdi. Kısacık kesilmiş saçları ve ellerinde tuttukları kıvrımlı yukarı kalkık şapkalarıyla uzun boylu, dalyan gibi sımsıkı birer disiplin örneğiydiler. İkisi de yüksek belli pantolonlarını ışığı yansıtacak kadar cilalanmış parlak deriden, Sam Brown kemerleri ve içinde birer revolver bulunan tabanca kınlarını takmışlardı. Fakat Francis'in dikkatini bu kadar çabuk çeken iki yanında durdukları bir adamdı. Askerlerden daha kısa boyluydu ama sağlam yapılıydı. Francis adamın ya 20'li yaşlarının sonunda ya da 30'larının başında olduğunu tahmin etti. Serbest, rahat bir tavırla duruyordu. Elleri önünde kelepçelenmişti ama beden dili bu tutsaklık alametinin vurgusunu azaltıyor, onları daha az kısıtlayıcı kılıyor, önemsiz bir engel haline getiriyordu. Adam bol, lacivert bir tulum giyiyordu. Tulumun sol göğüs cebinin yukarısında sarı iplikle MCI Boston yazısı işlenmişti. Ayağında bağcıkları olmayan eski, aşınmış spor ayakkabılar vardı. Saçları uzunca ve kahverengiydi. Terden lekelenmiş Boston Red Sox beyzbol kepinin altından dışarı fırlıyordu. Yüzünde iki günlük sakal vardı. Ama Francis'i en çok etkileyen adamın gözleri olmuştu. Çünkü bakışları hızla etrafta geziniyor, olabildiğince çok şeyi, olabildiğince hızlı görüyor, takındığı rahat tavırdan çok daha uyanık ve gözlemci bir halde olduğunu belli ediyordu. Francis'in kendi azabına rağmen fark edebildiği bir derinlik vardı gözlerinde. Adını hemen koyamıyordu ama sanki adam görüş ufkunun azıcık ilerisinde beliren, inanılmayacak kadar, ifade edilemeyecek kadar üzücü bir şey görmüştü de, şimdi bu gizli yara gördüğü, işittiği, tanık olduğu her şeyin rengini değiştiriyordu. Gözleri Francis'e dikildi ve doğrudan ona hitap edermiş gibi görünen, ufacık anlayışlı bir gülücük kondurmayı başardı yüzüne. "İyi misin arkadaş?" diye sordu. Sözcüklerinde hafif bir Boston İrlandalısı aksanı vardı. Çok mu kötü şeyler geldi başına? Francis başını salladı. Evime dönmek istiyorum ama burada kalmak zorunda olduğumu söylediler, dedi. Sonra aniden bana yardım edebilir misin, diye sordu acınası bir tavırla. Adam Francis'e doğru hafifçe eğildi. Bence burada evine dönmek isteyip de dönemeyen oldukça fazla insan var dedi. Şu anda ben de onlardanım. Francis gözlerini adama dikti. Neden olduğunu anlayamamıştı ama adamın kullandığı sakin ses tonu onu yatıştırmıştı. Francis'in ağzından yine bana yardım edebilir misin sözcükleri döküldü. Adam hem kayıtsızlık hem üzüntüyle gülümsedi. Elimden ne gelir bilmiyorum ama deneyeceğim dedi. Söz mü diye sordu Francis birden. Tamam tamam dedi adam, söz. Francis bir anlığına gözlerini yumarak arkasına yaslandı. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Sekreter siyahi hademelerden birine sert bir sesle emir vererek konuşmayı böldü. Bay Moses, bu beyefendi, tulumlu adamı işaret etti. Adı Bay, biraz tereddüt ettikten sonra görünüşte adını bile kullanmayarak devam etti. Hakkında daha önce konuştuğumuz beyefendi. Askerler doktorla görüşmesinde beraberinde olacak. Ama lütfen çabuk dönün. Kendisine konaklayacağı yere kadar eşlik edeceksiniz. Bu cümleyi hafif bir alayla söylemişti. Tabii önce Bay Petrol'u Amherst'e yerleştireceksiniz. Oradan bekleniyor. Kadın ufak tefek kademeye emir vermiş olmasına karşın kardeşlerden iri yarı olanı sanki konuşma sırası ondaymış gibi "Peki efendim" diye cevapladı. "Dediklerinizi aynen yapacağız." Tulumlu adam yine Francis'e baktı. "Adın ne?" dedi. "Francis Petrol," dedi Francis. Tulumlu adam gülümsedi. "Soyadın güzelmiş," dedi. "Biliyorsun değil mi? Petrol, Cape Cod'da sık görülen ufak bir deniz kuşudur. Yaz ikindilerinde dalgaların hemen üstünde uçan, deniz serpintilerine dalıp çıkan kuşlar. Çok güzel hayvanlardır. Bembeyaz kanatlarını bir an hızla çırparlar, sonra açıp zahmetsizce süzülürler. Kumluklarda ringaları ve yılan balıklarını görebildiklerine göre gözleri çok keskin olmalıdır. Şiirlere konu olacak bir kuş. Siz öyle uçabiliyor musunuz bakalım Bay Petrol? Francis başını iki yana salladı. Ah dedi tulumlu adam. Eh öğrensen iyi olur, özellikle bu şahane yerde uzun süre kapalı kalacaksan. Askerlerden biri adamı gülümseten bir sertlikle kes sesini diye araya girdi. Adam askere bir bakış atıp kesmezsem ne olacak diye sordu. Askerin yüzü biraz kızardı ama cevap vermedi. Adam emri duymazdan gelerek yine Francis'e döndü. Francis Petrol, Francis Seabird. Seabird diye okunur, deniz kuşu demektir. Francis'in soyadına ve T-Bird olarak anılan Ford Thunderbird marka arabaya gönderme. Böyle daha güzel oldu. Sakın kendini üzme Francis Seabird. Çok geçmeden yeniden görüşeceğiz. Söz veriyorum. Francis cevap veremedi ama adamın sözlerinden biraz da olsa cesaret bulduğunu hissetti. Yükseltilen seslerle, bağırışmalarla ve suçlamalarla dolu o korkunç sabah başladığından beri ilk defa tamamen yalnız olmadığını sezdi. Bütün gün kulaklarında çınlamış olan cırlak sesler, bitmek bilmez patırtı, sanki bas bas bağıran bir radyonun sesi kısılmış gibi azalmıştı. Arka planda seslerinden bazılarının mırıldanarak onayladığını duyuyordu. Bu onu daha da rahatlattı. Ama bunun üstüne daha fazla düşünmeye vakti olmadı. Aniden ofisten koridora çıkarıldı. Kapı ardından gürültüyle kapandı. Soğuk bir esinti Francis'i ürpertti. Hayat hakkında tüm bildiklerinin değişmiş, öğreneceklerinin ise ele geçmez olduğunu, ondan gizlendiğini hatırlattı ona. Gözleri yeniden yaşarmasın diye alt dudağını ısırdı. Sessiz kalmak için zorlukla yutkundu. Kendini bıraktı, tekerlekli sandalyesi üstünde özenle hasta kabul bölümünden Western State Hastanesi'nin derinliklerine götürüldü. 3. Zayıf sabah ışığı komşu binaların çatılarından süzülerek boş ve küçük daireme sessizce sızıyordu. Duvarın önünde durunca önceki gece yazmış olduğum tüm sözcüklerin upuzun tek bir sütun halinde aşağı kadar uzandığını gördüm. Yazım sivri sivriydi, sinirleri gerginmiş gibi görünüyordu. Sözcükler üstünden ılık bir rüzgar geçmiş buğday başakları gibi dalgalı çizgiler halinde yerleşmişti. Kendi kendime, hastaneye gittiğim gün gerçekten korkuyor muydum diye sordum. Cevap basitti. Evet. Hatta yazdığımdan bile fenaydı. Hafıza acıyı bulanıklaştırır hep. Anne bebeği kollarına verildiği zaman doğumun ıstırabını unutur. General askerin göğsüne madalyasını iliştirdiği, bando askeri bir hava tutturduğu zaman asker yaralarının acısını hatırlamaz. Gördüklerim hakkında doğru mu söylüyorum? Ufak ayrıntıları doğru anlatmış mıyım? Hatırladığım gibi olmuş mu? Kalemi kaptım, duvara yazarak geçirdiğim ilk geceyi bitirdiğim yerden dizlerimin üzerine çöktüm. Biraz tereddütten sonra şunları yazdım. Francis Petrel, en az 48 saat sonra duvarları gri, yumuşak malzemeyle kaplanmış, loş bir hücrede uyandı. Bir deli gömleğinin içine sımsıkı hapsolmuştu. Kalbi hızla çarpıyordu, ağzı kurumuştu, bir yudum soğuk suya ve dostluğa susamıştı. Francis Petrel en az 48 saat sonra duvarları gri, yumuşak malzemeyle kaplanmış, loş bir hücrede uyandı. Bir deli gömleğin içine sımsıkı hapsolmuştu, kalbi hızla çarpıyordu, ağzı kurumuştu, bir yudum soğuk suya ve dostluğa susamıştı. Tecrit odasının çelik yatağı ve koyu renk lekeli, incecik şiltesi üstüne yatarak, bez rengi yumuşak duvarlara, tavana bakıyor, üstündeki ve çevresindeki az sayıda şeyin dökümünü yapıyordu. Ayak parmaklarını oynattı, dilini kupkuru dudaklarının üzerinden geçirdi. Nabzının yavaşladığını hissedene kadar her atışını saydı. Damarlarına basılan ilaçlar yüzünden kendisini kıvamlı, yapışkan bir sıvının içine gömülmüş, en azından üstü böyle bir şeyle kaplanmış gibi hissediyordu. Yetişemeyeceği kadar yüksekte metal kafesle korunmaya alınmış beyaz bir ampul yanıyordu. Aç olması gerektiğini biliyordu ama değildi. Bağlarını çekiştirdiğinde çabalamanın beyhude olduğunu derhal anladı. Bağırarak yardım istemeye karar verdi ama önce kendi kendine ''Hala burada mısın?'' diye fısıldadı. Bir an sessizlik oldu, sonra birkaç sesin aynı anda konuştuğunu duydu. Hepsi yastıkla bastırılmışlar gibi boğuk geliyordu. ''Buradayız. Hepimiz hala buradayız.'' Bu Francis'e güven verdi. ''Bizi gizli tutmak zorundasın Francis.'' Francis kendi kendine başını salladı. O kadarı barizdi. Kara tahtada birkaç farklı cevabı olabilecek karmaşık bir denklem görmüş, bir matematikçi gibi davranarak kendi içinde bir dizi çelişkili kıstaslar koydu. Ona rehberlik eden sesler onu aynı zamanda şimdiki güç duruma sokmuştu. Günün birinde Western State Hastanesi'nden çıkabilmeyi umuyorsa onları gizli tutması gerektiğinden hiç şüphesi yoktu. İçinde bulunduğu zorlu durumu değerlendirirken hayalinde gezinen herkesin tanıdık seslerinin kendisine hak verdiğini duyabiliyordu. Bu seslerinin hepsinin bir şahsiyeti vardı. Biri talepkardı, biri disiplinliydi. Biri ödün verdirirdi, biri endişeliydi. Bir tanesi uyarıyor, bir tanesi yatıştırıyordu. Biri şüpheci, biri kararlıydı. Hepsinin kendine özgü bir tonu ve alanı vardı. Çevresindeki duruma bağlı olarak hangisini ne zaman duyacağını öğrenmişti. Ailesiyle yaşadığı öfkeli kapışmadan ve polisle ambulansın gelişinden beri sesler Prens'in dikkatini çekmek için birbiriyle yarışmıştı. Ama şimdi onları duyabilmek için sürekli çabalamak zorundaydı, konsantre olmaya çalışırken kaşları çatılmıştı. Prens dar odanın sıkışıklığını hissederek rahatsız yatakta bir saat daha yattı. Sonra tek kapıdaki ufak pencere sürtünerek açıldı, yattığı yerden mekik çeken bir sporcu gibi doğrularak olanları görebiliyordu. Ama deli gömleği yüzünden bu şekilde birkaç saniyeden fazla kalmak zordu. Önce kendisine bakan bir göz, sonra iki göz gördü ve zayıf bir sesle merhaba demeyi başardı. Kimse cevap vermedi, ufak pencere çarparak kapandı. Pencere tekrar açılana kadar Francis'in tahminlerine göre en az 30 dakika geçti. Tekrar merhaba demeyi dene. Ve galiba bu seferki işe yaradı. Çünkü saniyeler sonra kilitte çevrilen anahtarın sesini duydu, kapı gıcırdayarak açıldı. Francis siyahi hademelerden iri yarı olanın hücreye girişini gördü. Adam sanki içeri bir fıkra dinlerken girmiş gibi gülümsüyordu. Francis'e bir baş hareketiyle dostça sayılacak bir selam verdi. ''Günaydın Bay Petrel, nasılsınız?'' diye sordu neşeyle. ''Uyuyabildiniz mi? Aç mısınız?'' ''Su istiyorum.'' diye vırakladı Francis. Hademe başını salladı. ''Size verdikleri ilaçlardandır. Diliniz ağzınıza büyük geliyor değil mi? Şişmiş gibi filan.'' Prenses başını salladı, hademe koridora döndü. Plastik bardak içinde suyla geri geldi. Yatağın kenarına oturdu. Prenses hasta bir çocuğu tutarmış gibi dik tuttu. Suyu içmesine yardım etti. Su ılıktı, tuzlu gibiydi, hafif metal tadı vardı. Ama o anda sadece boğazından aşağı iniyor olmasının verdiği his ve onu tutan adamın kolunun baskısı bile Prens'i hiç beklemediği kadar sakinleştirdi. Hademe de bunu fark etmiş olmalıydı çünkü alçak sesle ''Bunlar hep geçecek Bay Petrol, Bay Seabird'' dedi. ''Geçen akşam öteki adamın size Seabird dediğini duydum. Bence iyi bir at bu. Burası başlarda serttir, zorludur. Alışmak gerekir. Ama size bir şeycik olmayacak belli.'' Prens'i yatağa yatırarak ''Birazdan doktor gelip sizi görecek.'' dedi. Birkaç saniye sonra Francis, Doktor Gülptil'in yuvarlak şeklinin kapıda belirdiğini gördü. Doktor gülümsedi, o aksanlı şarkı söyler gibi konuşmasıyla ''Bay Petrol, nasılsınız bakalım bu sabah?'' diye sordu. ''İyiyim.'' dedi Francis, başka ne diyeceğini cidden bilmiyordu. Aynı zamanda seslerinin yankılarının ona son derece dikkatli olması gerektiğini duyuyordu. Yine çıkarabilecekleri kadar yüksek ses çıkarmıyorlardı. Sanki sesler geniş bir uçurumun öte yanından geliyordu. ''Doktor nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz?'' diye sordu. Prenses başını salladı. ''Hastanedeyim.'' ''Evet.'' dedi doktor gülümseyerek. ''Bunu çıkarmak güç değil ama hangi hastanede olduğunuzu, buraya nasıl geldiğinizi hatırlıyor musunuz?'' Prenses hatırlıyordu. Sadece soruları yanıtlama eylemi bile görüşünü kısıtladığını hissettiği o sesi biraz kaldırmaya yardımcı oldu. ''Western State Hastanesi'ndeyim.'' dedi. ''Ailemle kavga ettikten sonra ambulansla geldim.'' ''Çok güzel. Peki ayı ve yılı hatırlıyor musunuz?'' ''Hala Mart ayındayız sanıyorum. Yıl 1979.'' ''Şahane.'' Doktor içten bir şekilde memnun olmuş gibiydi. ''Kendinizi biraz daha iyi hissediyorsunuz galiba.'' ''Bence bugün sizi tecritten ve gömlekten çıkarıp genel nüfusla kaynaştırmaya başlayabiliriz.'' ''Ben de tam olarak böyle olacağını ummuştum.'' ''Artık da eve dönmek istiyorum.'' dedi Francis. ''Kusura bakmayın Bay Petrol, henüz mümkün değil.'' Francis, ''Burada kalmak istemiyorum.'' dedi. Geldiği gün sesine yerleşmiş olan titreme yine dönecek gibiydi. Doktor, ''Sizin kendi iyiliğiniz için.'' diye yanıtladı. Francis hiç sanmıyordu. Orada kalmasının kendisinin değil başka insanların hayrına olacağını anlamayacak kadar deli değildi. Bu düşüncesini dile getirmedi. ''Neden eve dönemeyeyim?'' diye sordu. ''Yanlış bir şey yapmadım.'' ''Bıçağı unuttunuz mu, ailenizi tehdit ettiğinizi?'' Prenses başını iki yana salladı. ''Bunlar hep yanlış anlaşılmaydı.'' dedi. Doktor Gülptil gülümsedi. ''Elbette öyleydi.'' dedi. ''Ama her canınız istediğinde insanları tehdit edemeyeceğinizi öğrenene kadar bizimle kalacaksınız.'' ''Söz veriyorum, etmeyeceğim.'' ''Teşekkür ederim Bay Petrol ama şu anki koşullarda söz vermeniz yetmiyor. Beni inandırmalısınız. Heyhat, hem de sıkı sıkıya inandırmalısınız. Almış olduğunuz ilaçlar size yardımcı olacaktır. Onları almaya devam ettikçe durumunuz üstündeki denetimini artıracaklar.'' Kendinizi düzeltmenize yardım edecekler. Belki o vakit topluma dönüşünüzü ve daha yapıcı roller üstlenmenizi konuşabiliriz. Bu son cümleyi yavaş yavaş söyledikten sonra peki sesleriniz burada kalmanız hakkında ne diyor diye sordu. Prenses buna itiraz edecek kadar uyanıktı. Ses falan duymuyorum dedi ısrarla. İçinin derinliklerinde onu bir ağızdan onayladıklarını duydu. Doktor Beyaz hafifçe çarpık dişlerini göstererek gülümsedi yine. ''Ah Bay Petrol, yine size tam olarak inandığımı sanmıyorum. Yine de,'' doktor tereddüt etti, ''diğer sakinlerimiz arasında başarı kaydedebileceğinize inanıyorum. Bay Moses size çevreyi gezdirecek, kuralları anlatacak. Kurallar mühimdir Bay Petrol. Kurallarımız az fakat onlara uyulması son derece mühim. Kurallara uymak, buradaki küçük dünyamızın yapıcı bir üyesi olmak, bunlar hep akıl sağlığının emareleridir. Burada başarılı bir şekilde işlev gösterebileceğinizi bana ne kadar çok sergileyebilirseniz, her geçen gün evinize dönmeye o kadar yaklaşmış olacaksınız. Bu denklemi anlıyor musunuz Bay Petrol? 6. ayrımın sonu sayfa 48, devamı 7. ayrımda.